Ayrım 3. Kutsal Topraklar. Sayfa 13. 11 Ekim 2007. Gökyüzü güneşin egemenliğindeydi. Her yer alev almış gibi sıcaktı. Bu coğrafyaya alışmamış insanların burada yaşamasına imkan vermeyen bir hava vardı. İnsanlar gündelik işlerini yapmaya uğraşıyorlardı. Dünyanın dengelerin gitgide bozulmaya başladığı bir dönemde yaşamın tadını çıkarmaya çalışıyorlardı belki de. Riyad sokaklarındaki insanların hepsi de öyle bahsedildiği gibi zengin değildi. Petrollerin tamamının bu halkın cebine aktığı doğru değildi. Ancak yollarda en sonunda arabaları görmek pek çok kişi için Suudi zenginliğin göstergesiydi. Türkiye sınırları içerisinde birkaç ay önce yaşanmış olaylar insanları çok fazla ilgilendirmiyor gibiydi. Onlar da bizden uzaktaki şeyler asla bize ulaşamaz diye düşünüyor olmalıydılar. Zaten Amerika'da savaş kaybetmiş ve çekilmişti. Artık korkacak bir şey yoktu. Halk pazarına oturan esnaf sıcağın etkisiyle mayışmışken hız üzerlerinden geçen jet uçağın gökyüzünü yaran gök gürültüsü benzer sesiyle ilk inip oturdukları yerden fırladılar. Apaçık gökte hiçbir şey görünmüyordu. Her yer masmaviydi. Ama birazdan bir gölge hızla büyüdü ve yeri göğü yaran bir ses çıkararak pazarın üzerinden geçip gitti. Herkes de bir panik başladı. Etrafa koşturup televizyonları açtılar. Bir yerlerden bilgi alıp alamayacaklarını öğrenmeye çalışıyorlardı. Televizyonlarda henüz hiçbir şey yoktu. İbrahim Tatlıses klibiyle karşılaştı televizyonların düğmesine basanlar. Uyduları olanlar hemen Türk televizyonlarına döndüler. Bu sefer tatilcileri gösteren magazin programları vardı. Ama dışarıdaki jet uçaklarının sesleri artmaya başlamıştı. İçgüdüsel olarak dükkanları kapatmaya yöneldiler. Ne olduğunu bilmiyorlardı ama ailelerin yanına gitmeleri gerektiğine dair bir his belirmişti içlerinde. Halk pazarının esnafı ve müşterileri pazarın dışına doğru dağılırken Kraliyet Sarayı'nın bulunduğu bölgelerden patlama sesleri duyulmaya başlamış. Arapça feryatlar doldurmuştu her yere. Kimdi bunlar? Televizyonlar bir süre sonra yayınlarını kesmeye başladı. Bazıları tamamen sessizliğe gömülürken bazıları da yorumsuz gökyüzü resimleri koymuştu. Canlı yayında Suudi hava sahasına giren Amerikan jetleri görebiliyorlardı. Kimse ne olduğunu çözemiyordu. Suudi yerli halkı etrafta uçup bomba yağdıran uçakların Amerika olduğunu anlamıştı. Ama bir türlü bu durumu mantıklı bir çerçeve oturtamıyorlardı. Amerikalıların böyle bir şey yapmayacağını düşünmek imkansızdı. Ama bu gördükleri şey de gerçekti. Patlamalar gitgide şiddetleniyordu. Amerikan savaş gemileri, atılan uzun menzilli seyir füzeleri yerden çok alçakta uçarak Suudi Krallığı'nın içlerine doğru mermi hızıyla kaybolup gidiyordu. Halk korku ve panik içerisindeydi. Komuta ve kontrol merkezi metal fırtına operasyonu sırasındaki yoğunluğu tekrar yaşamaya başlamıştı. Askerler birkaç önceki çekilme nedeniyle gergin ve sinirliydi. Hedeflerin hızla gödülmesi gerektiğini biliyorlardı. Güney Irak ve Kuveyt'te konuşlanmış bulunan Amerikan üslerinden kalkan uçaklar bu üstteki radarlardan hedeflerine yönlendiriliyordu. Radar uçakları sürekli olarak yerdeki ve havadaki hareketliliği bu merkezlere ileterek iletişimin sürekli açık kalmasını ve yabancı uçakların bölgeye ulaşmasını engelleme görevini yerine getiriyordu. Amerikan ordusu kimsenin beklemediği bir anda yeniden harekete geçmişti. Bu operasyonun içeriğinin ne olduğunu ve kimlere karşı yapıldığı belli değildi. Dünya medyası bu olağanüstü durumu merkezlerine bildirmek için yarış ediyordu. Amerika ordusu içinde gömülü bulunan haberciler hemen hemen her üste bir hareketlilik olduğunu ve savaş teçhizatlarını yüklenen Amerikalı birliklerin üslerini terk etmekte olduğunu bildiriyordu. Telaşlı bir ordu görüyordu insanlar. Bu olayın boyutlarının nerelere gideceğini kestirmek neredeyse imkansızdı. Suudi Krallığı tüm dünyaya bu ani saldırı nedeniyle yardım çağrılarında bulunuyordu. Müslüman alemine de destek çağrısı yapmıştı. Ancak henüz hiçbir ülkeden yanı gelmemişti. Derken İran hızla bir kınama yayınlayarak Amerikan ordusunun Orta Doğu'dan çekilmesini istedi. Aksi takdirde meydana gelecek sonuçlardan sorumlu değildi. Tabii bu diplomatik dille uyarılara neredeyse hiçbir yanıt gelmiyordu. Washington ölü şehre dönüşmüştü ve başkentin yeni bir şehre taşındığı günlerde savaşın başlaması tam anlamıyla bir kaos yaratmıştı. Hedefteki birlik Suudi Kraliyet Muhafız Birliği. Anlaşıldı Hector, hedefin yakınlarındayız. Bu hedefin acilen yok edilmesi gerekiyor. Anlaşıldı, vurulacak hedefin çok yakındayız. Muhafız Birliği'ne bağlı zırhlı araçları görebiliyoruz. Panik halindeler. Ne yaptıkları bilmiyor gibiler. Sanırım ilk önce canlarını kurt. Ancak kabineyi tamamen ele geçirmiş olan perde arkası güçler bu işin ucunu bırakmayacak gibiydi. Para güçleri sayesinde her şey yapacaklarına o kadar fazla inanmışlardı ki Amerikan sistemi şimdi var olma savaşı veriyordu. Eğer bu kabinenin istedikleri yerine getirilirse dünya yok olmanın eşiğine gelebilirdi. Kuvvet komutanlarıyla yaptığı konuşmalar çok iç açıcı değildi. Hava kuvvetleri iyi durumdaydı. İstedikleri anda Orta Doğu'da pek çok hedefi yok edebilirlerdi. Ama kara kuvvetlerinin bu hedef bölgelerini ele geçirmesi imkansız gibi görünüyordu. Üstelik Suudi Arabistan gibi kutsal bölgeleri içinde barındıran bir ülkeye saldırmak direnişin inanılmaz boyutlara taşır ve dünyanın bu bölgesini Amerikan askerleri için yaşanılmaz bir yer haline getirebilirdi. O zaman topyekün bütün Müslümanlarla karşı karşıya gelirlerdi ve mutlaka kaybederlerdi. Ancak istenen bu muydu? Türkiye'ye de kaybedeceklerini bilerek sokulmuşlardı belki. Ve şimdi yeni bir savaşa itiliyordu ordu. Strike bazı şeylerin göründüğü gibi olmadığını anlatmaya başlamıştı. Amerika yine kaybederse o zaman nükleer silahlara başvurmak gerekebilirdi. Çünkü bu saldırıyı kaybetmek demek bölgenin tamamen elden gitmesi demekti. Buna da izin verilmeyeceğine göre belki de yeni bir kabine bunu istiyordu. Amerika ordusunun sürekli kaybedip zor durumda kalmasını ve bu şekilde nükleer silahların kullanılma yolunun açılmasını. Bu düşünce Strike'ın tüylerini diken diken etti. Bu oyun içinde yer almak istemediğini biliyordu ama istifa ederse yerinde başkası gelirdi ve bu emri doğrudan uygulardı. Hemen Rumsfeld'i araması gerektiğini biliyordu. Eli telefona giderken bunun doğru hareket olup olmadığını birdenbire sorgulamamıştı. Son derece karanlık kelimelerin kullanıldığı bir konuşma geçti aralarında. Birbirlerine geçmişten yapılan yanlışları itiraf ettiler. Rumsfeld güç tutkusunun onu yönettiğini kabul etti ve Strike'den özür diledi. Ama artık çok geçti. Gücün esiri olmuştular. Sermaye mantığı aşmış olan para merkezlerinin işlerine gelecek biçimde davranışmışlardı hep. Hepsi büyük birer yanlışlıktan ibaretti. Dünyayı kanı bulamaya hiç gerek yokken bunu yapmışlardı ve şimdi bu kendilerine daha fazla ölüm ve savaş olarak dönüyordu. Bir şeylerin karşılıklı olarak idrak ettiklerini görünce aslında durumun o kadar kötü olmadığını anladılar. Ordunun yöntemi hala Strike'ın elindeydi. Emirleri yerine getirmek zorundaydı ama alt düzeydeki subayları ikna etmesi mümkün olmayabilirdi. Ve bu durum hemen hemen anlaşılırdı. O zaman planlamayı öyle bir yapmışlardı ki Sir Alan'ın yakalanıp yok edilmesi için gerekli zaman sağlanabilsindi. Ama bunun için acilen Türkiye ile irtibat kurmaları gerekiyordu. Ramsör bunu hemen yapacağını bildirmişti. Strike'a düşen ise en kısa zamanda kabineyi samimi olduğuna ikna edecek bir saldırı planı hazırlamaktı. Bu planın uygulama aşamaları tabii ki Rumsfeld tarafından bilinecek ve gereken yerlere gerekli bilgiler verilecekti. Ordu içinde Strike ile aynı düşüncede olan başka generaller de vardı. Strike özellikle bu generallerin yönettiği tümenleri işine alan bir operasyon planlayacak ve en sonunda onlara düşüncelerini açıklayarak Sir Alan'ın ortadan kaldırılması için göreve çağıracaktı. Umarım buna gerek kalmaz diye düşündü. Amerika'da bu türden bir askeri müdahalede bulunmak görülmemiş şeydi ve büyük yankılara yol açardı. Bundan cesaretlenen bazı devletler de kendi planlarını uygulamaya koyabilirdi ve sonuçta istenmese bile büyük bir savaşa sürüklenebilirdi dünya. Etrafında generaller de Strike'daki garip havayı sezmişlerdi. Neden Amerikan tümenlerinin Kuveyt'i geçerek görev verildiği üzere Suudi Krallığı'nı işgale başlamadığını soruyorlardı. Strike ise durumun kara saldırısı için hazır olmadığını ve Suudi direnişinin beklenildiğinden fazla olduğunu söylüyordu onlara. Ne de olsa kutsal toprakları tamamen ele geçirme düşüncesi bölgedeki herkeste yoğun bir direniş yaratabilirdi. Sırada İran vardı. Yeni Amerikan yönetimi Orta Doğu'da elde edeceği kesin zaferin hayallerini kuruyordu. Televizyonlar savaşın haberini verirken sürekli olarak Washington'daki nükleer patlamayı kullanıyor ve bu patlamanın sorumlusu olarak tüm Orta Doğu'yu gösteriyorlardı. Bunun maliyetini ödemek zorundaydılar. Eğer zafer normal yollarla sağlanmazsa her türlü karışıklık verilecekti. 6 gün önce 5 Ekim 2007 Rumsfeld ve Rice tedirgindiler. Başkan Bush'un istifasını vermesi Çok da zor olmamıştı. Ancak esas sorun şimdi başlıyor. Ne yapardığını bilemedi. Amerika'nın kurulma aşamasındaki eyalet meclisi toplantılarına benziyordu. Bütün düzen sıfırdan yeniden inşa ediliyormuş gibiydi. Beyler, biraz beklerseniz hepinizin burada olmasını sağlayan beyefendiyle karşılaşacaksınız. Birazdan Sir Eli buraya gelecek ve çok önemli kararların alındığını göreceksiniz. Sir Eli ismi duyulduğunda sessizlik olmuştu. Onun ismini daha önce duymuşlardı ama bir gün göreceklerini tahmin etmemişlerdi. Sir Eli artık Amerika'yı kendisi yönetmeye karar vermişti. Hep perde arkasında kalmak bir süre sonra işler zorlaştırıyordu. Artık doğrudan idare dünyaya istediği şekli verebileceğini düşünüyor olmalıydı. Bir süre sonra kapı açıldı ve içeriye Sir Eli girdi. Bakanlar Kurulu'nun şok eden bir görüntüsü vardı. Yaşı belli olmayan ama 50 yaşlarında olmasına rağmen 35 yaşlarında gibi duran birisiydi. Geriye taranmış siyah saçları vardı ve yüzündeki ifade kabinedekilerin kanını dondurdu. Asla taviz vermeyecekmiş gibi duruyordu. Temsil ettiği gücün farkında birisiydi. Bu gücün farkında olması onu daha da tehlikeli kılıyordu. Odadaki ışıklar çok parlak değildi. Gölgeler hareket ediyordu odanın içinde. Stilson ayağa kalkıp Sir Eli'ye yer verdi. Sir Eli Stilson'a hiç bakmadan onun yerine oturdu. Evet, Amerikan başkanlık koltuğuna oturuyordu. Artık bütün güç onun elindeydi. Beyler, çok önemli bir görev için buradasınız. Sesi pes tondaydı. Çok etkileyiciydi. Emir veriyor gibiydi ve bunda ciddiydi. Gerçek başkan gibi davranıyordu. Stilson ise onun yanında başıyla onaylayan kişi konumundaydı. Türkiye savaşı sayesinde saçma işlerle uğraşan hükümeti alt edebildik. Artık kimseye ihtiyacımız yok. Bütün taşeronları ortadan kaldıracağız. Gerçek imparatorluk bugün ortaya çıkmaya başlayacak. Bakanların şaşkınlık ve saygıyla dinlemişlerdi o gün. Büyük bir şeyin içinde olma duygusuyla hareket ediyorlardı. Büyülenmiş gibiydiler. Her denilerini yapacak gibi duruyorlardı. Oysa Sir Elin onlardan farklı bir beklentisi yoktu. Zaten dünya çapında çok güçlü bir organizasyonu vardı ve bakanlardan tek istediği Amerikan ordusunun hareket etmesi için gereken düğmeye basmalarıydı. Zaten uzun kariyerleri boyunca çeşitli nedenlerle Stilson için çalışmışlardı ve bu nedenle kabinede yer alma kararını vermeleri çok zor olmamıştı. Bir bakıma müdürlükten bakanlığa yükselmişlerdi.